Hazreti İsa'nın kardeşi Yakup neden pek bilinmez?
Muhtemelen 30-33 yılları civarında Hazreti İsa'nın öldüğünü biz tahmin ediyoruz. Ya da en azından tarih sahnesinden çekildiğini öyle söyleyelim. Yakup bu tarihlerden sonra 62 yılına kadar İsa cemaatini yöneten kişi. Ve kaynaklarda İsa'nın kardeşi olarak tanımlanıyor. Bu kardeşliğin tabi Hazreti İsa'nın hem Müslümanlar hem Hristiyanlar arasında babasız doğumuna dair bir kabul olduğu için bu kardeşliğin nasıl tanımlanması gerektiği hususunda birçok farklı teori var. Bazıları ya efendim diyorlar işte Hazreti İsa da normal biyolojik yollarla doğmuştur. O da onun kardeşidir. Yani normal kardeşidir diyorlar. Bazıları Meryem'in nişanlısı Yusuf'un Meryem'le nişanlanmadan önce doğmuş bir oğlu diyorlar. İşte yakın bir akrabası olabileceği veya Hazreti İsa'nın onu çok sevdiği ve o yüzden kardeş olarak tanımlandığı yönünde bir takım bu şeyde teoriler var. Şimdi Yakup'un önemi şu. Yakup Hazreti İsa'dan sonra belki o günkü koşullarda oldukça güç şartlar altında bulunan cemaati, havariler de dahil, havarilerin de şey olduğu geniş bir cemaati kendi otoritesi altında toplamıştır. Ve birçok araştırmacıya göre yakın dönemde yapılan araştırmalarda aslında Hazreti İsa'nın bizim az bildiğimiz şahsiyetine ve öğretilerine daha sağlıklı şekilde ulaşabilmemizin temel anahtarlarından bir tanesi Yakup karakteridir. Onun aydınlatılmasıdır. Çünkü biz Yakup'un hakikaten çok ilginç bir tarihsel şahsiyet olduğunu görüyoruz. Ben onu mesela İslam tarihindeki bir karşılaştırma yapacak olursak bazı açılardan Hazreti Ömer'le çok benzer oldu. Zaten ikisinin de lakabı, unvanı Adil'dir. Yani Yakup'u da erken metinler Adil diye tanımlarlar. Biliyorsunuz Ömer bin Hattab'ın şeyi de odur. 62 yılına kadar cemaati yönetmiş, 62 yılında da şehit edilmiş. Onun şehit edildiğine dair anlatıları da biz Flavius Josephus'tan, 1. yüzyılın Yahudi tarihçisinden ulaşabiliyoruz. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Yakup'un yaşadığı dönem bizim bugün adına Hristiyanlık dediğimiz dinin ortaya çıktığı dönem. Ve havarilerin yaşadığı dönem. Ve Yakup'un kendisi bizatihi zaten havarilerin de lideri. Bunu biz Pavlus'un mektuplarından bile görüyoruz. Yani çünkü Pavlus'un mektuplarında o da söylüyor. Yani topluluğun direkleri denilen diyor. Kendi mektuplarında geçen ifadesiyle size söyleyeyim. Topluluğun direkleri olarak kabul edilen Yakup, Petrus ve Yuhanna diyor. Petrus biliyorsunuz Hristiyan geleneğinde Hazreti İsa'nın baş havarisi olarak tanımlanır. Yuhanna da Hazreti İsa'nın sevgili havarisi olarak tanımlanır. Yani 12 havarinin içerisinde isimleri zikredilen şeylerdir. Bu Yakup'un ismi havarilerin arasında geçmiyor. Hatta çok ilginç bir biçimde İncil metinlerinde de adı doğru düzgün geçmiyor. Zaten İncil metinlerinde Hazreti İsa'nın biliyorsunuz işte her ne kadar bu metinlerin biyografi oldukları söylense de Hazreti İsa'nın yaşamına dair aslında çok çok az kırıntı niteliğinde bir takım bilgiler nakledilmiştir. Orada da daha ziyade onun o mucizelerinin üzerinde durulmuştur. Çünkü İncil'leri kaleme alan meçhul müellifler bize Hazreti İsa'nın yaşamından ziyade tanrısal bir varlığın insanların arasında dolaşmakta ve yaşamakta olduğu mesajını vermek istemişlerdir. Kendi düşüncelerini doğrulayacak mahiyette deliller sunmak istemişlerdir. Bize vermek istedikleri mesajla ilgilidir onun İsa'nın yaşamına dair tahayyülleri ve bize naklettikleri öyküler, anlatılar. Bu açıdan bakıldığında Yakup'un biz Yeni Ahit'in bu İncil'ler kısmında pek yani birkaç böyle ismen şeyi var. Ve o sırada aslında onun Hazreti İsa'ya iman etmediği şeyiyle karşılaşıyoruz. Fakat birdenbire sonra Elçilerin İşleri kitabında yani Yeni Ahit'in 5. metninde cemaatin lideri olarak karşımıza çıkıyor. Ya bu adam ne zaman iman etti? Ne zaman İsa cemaatine katıldı? Nasıl katıldı? Hangi şartlarda katıldı? Nasıl birdenbire İsa cemaatinin lideri oldu? Bakın bu soruların tamamı cevapsızdır. Çok enteresan bir biçimde Haim Makobi'nin ifadesiyle Yakup'tan asla ve asla detaylı şekilde bahsedilmez. Onun hangi görüşleri savunduğundan asla ve asla bahsedilmez. Yakup çok ilginç bir biçimde gündem ve konu dışına itilir. Yani hiçbir yerde doğru düzgün bahsi yoktur. Birkaç noktada Pavlus'la ilişkili olarak anlatısı vardır. Pavlus'la şeyi yönünden, mesela işte atıyorum Havariler Konsili'nde Yakup'un ismi zikredilir. Pavlus'un Kudüs'e en son dönüşünde işte ihtiyarlar der toplandılar yani Yakup'un evinde. Orada mesela Yakup'a dair bir anlatı vardır. Fakat bir de alternatif metinler vardır. Yani Yakup'tan bahseden Yeni Ahit dışındaki alternatif metinler. Biz işte bir de tek tük Pavlus'un mektuplarında. Şimdi biz oturup masanın üzerine Yeni Ahit'te Yakup'tan bahsedilen bütün pasajları koyduğumuzda, çok az sayıdaki pasajı, alternatif metinleri koyduğumuzda, bu metinleri kendi içlerinde ciddi tahlil ettiğimizde, birbirleriyle karşılaştırdığımızda falan aslında gördüğümüz şey şudur. Yakup sistemli bir şekilde Yeni Ahit metinlerinde önemsizleştirilmiş, özellikle Elçilerin İşleri kitabında da konu dışına itilmiştir. Şimdi bu neden? Her şeyden önce bunu şey yapmak gerekiyor. Ben İsa Pavlus İnciller kitabında tabii bunu detaylı olarak anlatmaya çalışmıştım ama burada birkaç cümleyle de ifade edeyim. Pavlus'un cemaate, İsa cemaatine sonradan dahil olmasından sonra, tırnak içinde dahil olması. Çünkü Hazreti İsa'nın İsa cemaatine Pavlus'un İsa cemaatine dahil olup olmadığı da tartışmalıdır bence. Yani onu kabul edip etmedikleri ya da İsa'nın öğretilerini, havarilerin İsa'nın öğretilerini Pavlus'la pazarlık konusu yapıp yapmadıkları bana göre çok tartışmalı konulardır. Yapmadıkları kanaatindeyim ben. Fakat öyle bile farz edilecek olsa Pavlus'un Hazreti İsa'nın cemaatine dahil edilmesi hadise, işte özellikle Luka'nın Elçileri İşleri kitabında anlatılan bir hadisedir bu. Pavlus da kendi mektuplarında yer yer söz eder. O anlatıya baktığınızda, Luka'nın Elçilerin İşleri kitabındaki anlatısına baktığınızda, Elçilerin İşleri kitabının aslında Elçilerin İşlerini değil, Pavlus'un işlerini anlattığını görürsünüz. Yani orada elçiler adı altında tanımlanan Pavlus, Petrus özellikle. Mesela o hikayenin başlangıç kısmında Petrus ve Yuhanna isimleri üzerinde çok durulur. Sonra Barnabas ismi ön plana çok çıkartılır. Sonra bunların hepsi gündem dışına itilir. Yani önce hikaye Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra başlar. Orada bir bakarsınız ki işte Petrus ve Yuhanna ön plandadır. Cemaatin en ön planında onlar vardır. Sonra onlar yavaş yavaş gündemden düşerler. Barnabas ismi daha fazla ön plana çıkartılır. Sonra Barnabas'ın ismi de gündemden çıkar. Pavlus tek başına Hristiyanlığın şampiyonu olarak sahnede tek başına şey alır. Şimdi Elçilerin İşleri dediğiniz o kitapta hiçbir elçinin hiçbir işi anlatılmaz. Hiçbir elçinin hiçbir misyonerlik ziyaretinden bahsedilmez. Hangi elçinin hangi faaliyetlerde bulunduğundan bahsedilmez. Sadece özellikle işte Yahudiye bölgesinde, Kudüs civarında Petrus'a ve Yuhanna'ya atfen nakledilen bir takım rivayetler var. Şimdi benim ulaştığım sonuç şudur o kitapla ilgili olarak. Pavlus'un havariler tarafından, ben zaten hiçbir zaman kabul edilmiş olduğu kanaatinde değilim. Fakat bu metnin kaleme alınışı, amacı Pavlus'la havariler arasında aslında hiçbir zaman var olmayan birliği sonraki nesillere sanki varmış gibi gösterebilmektir. Onun için Pavlus havarilerin karşısına yerleştirilmek istenmez. Pavlus'la havariler arasındaki karşıtlık ustaca, sistemli bir şekilde gündem dışına itilir. Burada da Luka, ki çok usta bir yazardır, bana göre 3 tane farklı strateji izlemiştir İsa'nın havarileriyle ilgili. Tekrar söylüyorum, Luka Elçilerin İşleri kitabında İsa'nın gerçek havarileriyle ilgili olarak 3 tane strateji izlemiştir. Bunlardan bir tanesi havarileri aslında olmadıkları şekilde konuşturmak. Mesela ya da olmadıkları şekilde davranmış gibi göstermek. Mesela bunun en tipik örnekleri Petrus ve Yuhanna'dır. Petrus'u ve Yuhanna'yı gerçekte olmayan şekilde konuşturur. Mesela Kornelius'un evindeki, detaylara girmeden şey yapayım. Anlatıya baktığınızda Petrus'un orada söyledikleri şeylere bakın. Halbuki o söyledikleriyle Elçilerin İşleri'nin daha sonraki kısımlarında anlatılanlar ya da Pavlus'un mektuplarında anlatılanlar birebir çelişir. Demek ki Petrus bunları söylemiş olamaz. Ya da ikiyüzlülük etmiş olabilir ki Pavlus'un mesela iddiası odur. Petrus'u ikiyüzlülükle suçlar kendi mektuplarında. Bizzat kendi kaleminden çıkan mektuplarda. İkinci yolu peki nedir yani? Burada yapmaya çalıştığı nedir? Bu havariler üzerinden Pavlus'u tarih sahnesine sürmeden önce Pavlus teolojisini meşrulaştırır. Yani Pavlus'u aslında tarih sahnesine henüz sürmemiştir. Luka anlatımında belirli bir noktaya kadar havariler üzerinden Pavlus'un şahsiyetini ve mesajını meşrulaştırır. Havarilerin isimlerini kullanarak. Onların söylemedikleri şeyleri söylemiş gibi, yapmadıkları şeyleri yapmış gibi göstererek. Detaylar için benim İsa Pavlus İnciler kitabıma bakılabilir. İkinci olarak Pavlus'un şahsiyetini ve şeyini bizzat artık Pavlus'u tarih sahnesine sürdükten sonra meşrulaştırma çabasıdır. Bunu da özellikle Barnabas'ı kullanarak yapar. Ve orada hep şunu şey yapar. Pavlus'un tartışmalı kişiliğini, havarilerle olan ayrılığını Barnabas üzerinden meşrulaştırmaya çalışır. Ve aslında bize bir mesaj vermeye çalışır. Vermeye çalıştığı mesaj şudur. Ya hadi Pavlus'a inanmıyorsunuz, Barnabas'a da mı inanmıyorsunuz yani? Zaten onun Barnabas'la ilgili konunun uzmanları benim ne söylediğimi, ne söylemek istediğimi falan çok iyi anlıyorlar. Belki konuya yabancı olan bazı takipçiler, bazı izleyenler bunları anlayamıyor olabilir ama anlayacak insanlar gerçekten çok iyi anlıyorlar beni. Şeye baktığınız zaman mesela Barnabas'ı zaten tarih sahnesine sürerken onun güvenilir yönünü ön plana çıkartır Luka. İşte o bütün mal varlığını satmıştır, havarilerin önüne sermiştir. Neden? Çünkü çok güvenilirdir. Güvenilirlik şeyi üzerinden Pavlus'u meşrulaştıracak ileride. Bakın Luka'nın usta bir yazar olduğunun hakikaten şeylerinden bir tanesidir bu. İşte Kudüs'e gider Pavlus Barnabas'la birlikte, orada havarilere katılır. Onu Barnabas sağlar. Hoş, Pavlus'un kendi mektuplarına baktığınızda onun Kudüs'e değil Arabiya'ya gittiğini, işte Nebatilerin 4. Aretas'ın yönettiği Arabiya'ya gittiğini görürsünüz. Bu da ayrı bir şeydir. Detaylara girmeyeyim burada. Veya işte misyonerlik seyahatleri esnasında belirli bir aşamaya kadar Barnabas hep Pavlus'un yanındadır. Onu o vesileyle meşrulaştırır. Sonra Barnabas'la işi biter Luka'nın. Bahaneden Barnabas'ı kendi hikayesinden düşürür. İşte Yuhanna Markos'u beraber götürsünler mi, götürmesinler mi şeklindeki bir tartışmadır Luka'ya göre bunun sebebi. Pavlus'a göre bunun sebebi çok başkadır. Yani orada da bir şey var. Detaylara girmiyorum. Dolayısıyla ikinci stratejisi budur. Üçüncü stratejisi nedir? Bunları yapamadığı bazılarını tamamen gündem dışına itmek. İşte Yakup burada ön plana çıkar. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Bizim elimizde bir kitap var. Kitabın adı Elçilerin İşleri. Elçilerin İşleri. Elçiler kim? İsa'nın havarileri. Havarilerin başı kim? Yakup. Yakup'tan bahsedilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Çok ilginç bir biçimde 62 yılında Yakup şehit edilmiştir. Yakup'un şehit edilişinden de bahsetmez. Yakup'un şehit edilişinden de bahsetmez Luka. Havarilerin başı şehit edilir. Yani mesela Stefanos'un şehit edilişini uzun uzun anlatmıştır. Ama Stefanos'un şehit edilişini anlatan Luka nedense Yakup'un şehit edilişini anlatmaz. Halbuki Yakup'un şehit edilişinden 30 yıl sonra yazmıştır. 25-30 yıl sonra yazmıştır metnini. Niçin anlatmadı? Ya da niçin Yakup'tan bahsetmedi? İşte bu onun üçüncü stratejisidir. Çünkü biz alternatif bir takım metinlerden hareketle biliyoruz ki Yakup Pavlus'un en büyük karşıtıdır. Petrus'la birlikte. İsa'nın baş havarisi Petrus'la birlikte. Onların alternatif bir takım metinlerde karşılıklı mektupları var. Karşılıklı yazışmaları var. Alternatif bir takım metinlerde Pavlus'a dair görüşleri var. Ya da bunların biz hangi görüşleri savunduklarını zaten biliyoruz. Bunlar Pavlus teolojisiyle örtüşmeyen öğretilere mensup insanlardır. Yani bunlar ne İsa'nın tanrılığı fikrini kabul etmeleri mümkün değil. Musa şeriatını bizzat Yeni Ahit metinlerine göre İsa'dan 25-30 yıl sonra Musa şeriatına tabidirler bunlar. Hala o şeriatı muhafaza etmektedirler. Yahudi yaşam tarzını sürdüren, Havra'ya giden insanlardır. Yani bana Yeni Ahit bazen tabii böyle anlattığımız zaman işte hocam siz herhalde Yeni Ahit metinlerini okumuyorsunuz falan, siz okuyun bakalım. Acaba Yakup'la Petrus'un kiliseye gittiğine dair. Şimdi orada geçen kilise eklesiyadır, o cemaattir yani. Bugünkü anlamda hiyerarşik bir kilise yapılanmasından bahsetmiyorum metinler. Eklesiyadan bahsediyor. Bizdeki cemin, toplanma, cemaat bu kavramların muadilidir yani o ifade orada. Yani Petrus Antakya'ya gittiyse orada bir kilise kurdu demek değil. Orada bir cemaat teşekkül ettirmiş olabilir en fazla. Bütün bu anlatımlara baktığınızda Yakup hakkında bilgimiz herhalde en fazla bu yüzden azdır. Yakup'tan bahsetmesi gereken, Yakup'a anlatması gereken metinlerin sistemli şekilde onu anlatmaması, sistemli şekilde onu gündem dışına itmesi burada ilginç bir anekdot. Yeni Ahit'te Yakup ismini taşıyan bir mektup vardır. Bu mektup aslında birçok araştırmacı tarafından zaten bizzat Yeni Ahit'in içinden Pavlus teolojisini çürüten bir metindir. Hakikaten işte ben İsa Pavlus İnciller kitabında yine detaylarını anlattım. O metne baktığınız zaman Pavlus teolojisinin en temel ileri sürdüğü argümanlara karşı panzehir mahiyetinde iddiaların ya da kabullerin ya da teolojik öğretilerin o mektupta var olduğu şeyini görebilirsiniz. Bazı araştırmacılar mesela bu mektubun Yakup'un mektubu olduğunu söylerler. Ki bu mektubun Yeni Ahit kanonuna dahil edilmesi de biraz süreç içerisinde tartışmalıdır. Tıpkı Yeni Ahit'in diğer bazı pasajları gibi yani Yeni Ahit kanonunun oluşması süreciyle alakalı bir şeydir bu, olgudur. Fakat bu mektubun aslında bizatihi Yeni Ahit'teki bu mektup bile eğer Yakup tarafından yazıldıysa veya Yakup cemaatine mensup birisi tarafından yazıldıysa hakikaten Pavlus teolojisinin karşısında bir yerlerde yer alır. Alternatif işte mesela Clemens Literature'da olduğu gibi yani alternatif bir takım metinlerde de Yakup'un biz şahsiyetinin çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Bu konuda son olarak şunu da belirteyim. Çok ciddi bilimsel araştırmalar var. Mesela Robert Einzelman, James the Brother of Jesus diye bir kitap yazdı. 1000+ sayfalık muhteşem bir kitaptır. Ben İsa Pavlus İnciller kitabımda da benim için çok ufuk açıcı, çığır açıcı şeyleri vardı onun. O kitabın anekdotları, anlatımları, şeyleri vardı. Robert Einzelman'ın o kitabının. Orada mesela çok ilginç iddiaları var. İşte biraz önce bahsettiğim Stefanos mesela. Bu iddia benim değil mesela. Onu söyleyeyim. Şeyin Robert Einzelman'ın bir kabul şeyidir. Öyle olabilir der. Mesela Hristiyanlığın ilk şehidi olarak anlatılan Elçilerin İşleri kitabındaki Stefanos'un aslında Yakup olabileceğini söyler. Yani Pavlus'a karşı çünkü o hikayenin oradaki o anlatının başrolünde Pavlus vardır. Stefanos şehit edilir. Stefanos şehit edenlerin arasında Pavlus da vardır. Sauldur henüz. Tarih sahnesine yeni çıkmıştır Luka'nın metninde. O metne baktığınız zaman hakikaten çok ilginç bir anlatıdır. Einzelman'ın yani aslında Stefanos diye anlatılan kişi Stefanos değil Yakup olabilir der. Fakat Pavlus'a yönelebilecek tepkileri azaltabilmek için şey yapmıştır Luka. İsim değişikliği yapmıştır. Nitekim Clemens literatürde alternatif bir metindir. Muhtemelen ikinci, üçüncü, Petrus'un vaazlarını falan içeren bir metindir. Orada Pavlus'la havariler arasında, havari cemaati arasındaki mücadele, Pavlus'un yaptıkları cemaate karşı zulümler, şeyler çok daha gerçekçi bir dille anlatılır. Mesela bir yerde ben okurken gerçekten şoklara girmiştim yani. Pavlus bir şeyde Yakup konuşurken girer şeye, onu merdivenin tepesinden aşağıya iter. Yanındaki askerlerle birlikte girer. Rivayete göre Yakup bu hadiseden sonra yaralanır Yakup. Ya şey kalmıştır, ayağı sakat kalmıştır veya uzun bir müddet aksadıktan sonra normal yürümeye başlamıştır. Bu Pavlus'un o şeyinden dolayı. Şimdi kısacası arkadaşlar Pavlus'un İsa cemaatindeki tartışmalı rolü. İsa cemaatindeki tartışmalı rolünü meşrulaştırma amacıyla kaleme alınmış olan ve bugün Yeni Ahit metinlerinde, Yeni Ahit külliyatı içerisinde bizim karşımıza çıkan bir takım metinlerde Yakup'un sistemli şekilde konu dışına itilmesi ve unutturulmak istenmesidir temel sebep. Einzelman'a göre de İsa'ya ulaşmanın en önemli kapısı odur. İsa'nın kardeşi Yakup'tur. Yakup birçoklarına göre mesela bu konuda modern yapılan Gerd Lüdeman gibi işte yine Einzelman gibi birçok araştırmacı, Haim Makobe gibi birçok araştırmacının ulaştığı nokta sonuç da budur. İsa cemaatini yönettiği gibi İsa sonrası dönemde Romalıların ve Herodeslerin işte karşı direnen Yahudi İsa'ya iman etmeyen Yahudiler için bile lider pozisyonundadır. İsa'ya iman etmeyen Yahudilerden bile çok büyük saygı gören çok otoriter. Hatta ve hatta birçoklarına göre işte Sanhedrin'in başına geçmesi ikinci bir aday olarak şey yapılmıştır. Yahudi Yüksek Kurulu başkahinin ikinci bir başkahin gibi, karşıt bir başkahin gibi görülmüştür. Zaten onu öldüren de 62 yılında başkahindir. Yani aslında bu da Yakup'ta, Yakup'un anlatımında, özür diliyorum, Yosefus'un Yakup'un şehit edilişine dair anlatımında da bizim için çok önemli veriler var. Maalesef Luka bu kadar önemli bir hadiseyi de sükût içinde geçiştirir. Biz bu yüzden Yakup hakkında çok az şey biliyoruz.